Ayrım 8 sayfa 107. Ateş Şahidi Lars Kepler. 35. bölüm. Flora Hansen mumları yaktı. Sandalyesine oturmadan önce bakışlarıyla katılımcıları süzdü. Beşi eski müşterisi, diğerleri yeni yüzlerdi. Tam karşısında 30 yaşlarında genç bir adam oturuyordu. Aydınlık yüzünde çocuksu bir ifade vardı. ''Hoş geldiniz bana.'' dedi Flora zorlukla yutkundu. ''Hemen başlayalım diyorum.'' ''Evet.'' dedi yaşlı asker Sibelius. Paslı sesi dostçaydı. ''El ele tutuşup çemberi kapatın.'' dedi Flora sıcak bir sesle. Genç adam doğrudan Flora'ya bakıyordu. Gülümseyen gözlerinde merak vardı. Flora'nın heyecan ve beklentiden bedeni karıncalanıyordu. Tuhaf kara bir sessizliğe gömülmüşlerdi. El ele tutuşup halka olmuş 10 kişi, ölülerin arkalarında nasıl toplandıklarını hissediyorlardı. ''Sakın çemberi bozmayın.'' dedi Flora sert bir ifadeyle. ''Ne olursa olsun çember bozulmamalı, yoksa ziyaretçilerimiz geri dönüş yolunu kaybedebilir.'' Halkadakilerden çoğunun öteki dünyadaki akrabalarının sayısı bu dünyadakilerden fazlaydı. Ölüler ülkesi tanıdıkları yüzlerle doluydu. ''Ölülerinize günlerinin nasıl geçtiğini kesinlikle sormayın.'' dedi Flora. ''Şeytan hakkında da bir şey sormayın.'' ''Ama neden sormayalım?'' dedi genç adam gülümseyerek. ''Çünkü bütün ruhlar iyi değiller ve bu çember yalnızca öteki dünyaya açılan bir kapı.'' Genç adamın koyu gözlerinde bir ışık parladı. ''Cinler mi?'' dedi. ''Hiç sanmam.'' dedi Dina endişeli bir gülümsemeyle. ''Kapıyı korumaya çalışıyorum.'' dedi Flora ciddi bir ifadeyle. ''Ama onlar sıcaklığımızı hissediyorlar. Yanan ışıkları görüyorlar.'' Sustular. Su boruları uğulduyordu. Örümcek ağına takılmış bir sinekten tuhaf rahatsız edici bir vızıltı yükseliyordu. ''Hazır mısınız?'' diye sordu Flora usulca. Katılımcılar mırıldanarak ''Hazırız.'' dediler. Odadakilerin bütün dikkatlerini kendisine yönelttiklerini hisseden Flora hazla titredi. Kalplerinin nasıl çarptığını duyduğunu, bu çarpıntının bütün bir çemberi dolaştığını hissediyordu. ''Şimdi transa geçiyorum.'' Flora nefesini tuttu. Asker Sibelius ile yeni gelen kadınlardan birinin elini sıktı. Gözlerini sıkıca kapattı, dayanabildiği kadar bekledi, titremeye başlayana kadar nefes alma isteğine direndi, sonra derin bir nefes aldı. ''Diğer taraftan çok ziyaretçimiz var.'' dedi. Daha önce seansa katılanlar mırıldanarak onayladılar. Flora genç adamın kendisini merakla izlediğini hissediyordu, ilgi dolu gözlerini yanağında, saçlarında, boynunda hissediyordu. Başını öne eğdi, genç adamı ikna edebilmek için Violet'ten başlamaya karar verdi. Violet'in öyküsünü iyi biliyordu ama şimdiye kadar beklemişti. Violet Larsen çok yalnız bir insandı. 50 yıl önce hayattaki tek varlığını, oğlunu kaybetmişti. Çocuk bir akşam bulaşıcı bir beyin iltihaplanmasına yakalanmıştı. Hastalığın bulaşması korkusuyla hiçbir hastane çocuğu almaya cesaret edememişti. Violet'in kocası hasta çocuğuyla bütün bir gece hastane hastane dolaşmıştı. Şafak sökerken kollarında ölmüştü çocuk. Baba çocuğun acısını ancak bir yıl dayanabilmişti. Violet uğursuz bir gecede kocasını da kaybetmişti. Çocuksuz bir duldu artık, yarım yüzyıl böyle yaşamıştı. "Violet," diye fısıldadı Flora. Yaşlı kadın nemli gözlerini Flora'ya çevirdi. "Evet." ''Bir çocuk var burada, bir adamın elini tutuyor.'' ''Adları ne?'' diye fısıldadı Violet sesi titreyerek. ''Adları, çocuk senin ona hep Yusse dediğini söylüyor.'' Violet'in soluması hızlandı. ''Benim Yussem.'' diye fısıldadı. ''Adam kim olduğunu bildiğini söylüyor, onun çiçeğiymişsin.'' Violet başını sallayıp gülümsedi. ''Benim Albert'im.'' ''Sana mesajları var Violet.'' diye ciddi bir ifadeyle devam etti Flora. ''Seni her gün izlediklerini söylüyorlar, gece gündüz. Asla yalnız değilmişsin.'' Violet'in buruşuk yanaklarından aşağı kocaman bir gözyaşı damladı.
Çocuk üzülmemeni söylüyor. Anne ben iyiyim diyor, babam hep yanımda. Sizi çok özledim deyip burnunu çekti Violet.
Çocuğu görüyorum, tam yanında, yanağına dokunuyor diye fısıldadı Flora. Violet usulca ağlamaya başladı. Odaya yine bir sessizlik çöktü. Flora mumun içine gömdüğü stronsiyum tuzunun yanmasını bekliyordu ama yanmıyordu. Kendi kendine mırıldanarak şimdi kimi seçmesi gerektiğini düşündü. Gözlerini kapattı, bedeninin üst kısmını hafifçe sallamaya başladı.
''Burası çok kalabalık.'' diye mırıldandı. ''Burada çok insan var. Küçük kapıya yığılmışlar. Varlıklarını hissediyorum. Sizi özlüyorlar. Sizinle konuşmayı özlüyorlar.''
Sustu. Stronsiyum tuzlu mum çatırdadı.
''Kapıda kavga etmeyin.'' diye fısıldadı.
Çatırdayan mum kırmızı alevler çıkarmaya başladı. Gruptan biri çığlık attı.
''Sen davetli değilsin, dışarıda bekle.'' diye azarlayarak kırmızı alevin sönmesini bekledi Flora. ''Şimdi gözlüklü adamla konuşmak istiyorum.'' ''Evet sen, yaklaş bakalım, adın ne senin?''
İçinden bir sesi dinledi.
''Her zamanki şeyi istiyorsun öyle mi?'' dedi, katılımcılara baktı. ''Her zamanki şeyi istediğini söylüyor. Her zamanki gibi olacakmış. Yaban tavuğu ve haşlanmış patates.''
''Bu benim Stig'im.'' dedi yanındaki kadın.
''Ne dediği pek duyulmuyor.'' diye devam etti Flora. ''O kadar çoklar ki durmadan sözünü kesiyorlar.'' ''Stig!'' diye fısıldadı kadın.
''Özür diliyor, senin onu affetmeni bekliyor.'' Flora kadının elinin nasıl titrediğini hissetti.
''Seni affettim.'' diye fısıldadı yaşlı kadın.
36. Bölüm. Flora seanstan sonra katılımcılara fazla uzatmadan vedalaştı. Kendi hayalleriyle ve anılarıyla yalnız kalmak istediklerini biliyordu. Ağır adımlarla odada dolaştı, mumları söndürdü, sandalyeleri yerlerine koydu. Her şey istediği gibi gittiği için bedenindeki hoşnutsuzluk duygusu hala kaybolmamıştı. Holde katılımcıların para bıraktıkları küçük bir kutu vardı, paraları saydı. Eva'nın zarfından aldığı paraları ödemeye yetmezdi. Gelecek haftada ruhlar akşamı düzenleyecekti. Paraları aldı, ortaya çıkmadan son şansı buydu. Fenomen dergisine ilan vermesine rağmen katılımcı sayısı azdı. Geceleri uyanıyor, kuru gözlerini karanlığa dikiyor, ne yapacağını düşünüyordu. Eva ay sonunda ödemeler yapacaktı, paraların eksildiğini hemen anlardı. Sokağa çıktığında yağmur durmuştu, gökyüzü karanlıktı. Islak asfaltın üzerinde sokak lambalarının, neon reklam tabelalarının ışıkları parlıyordu. Kapıyı kilitledi, anahtarı posta deliğinden içeri attı. Kapıya yapıştırdığı kağıdı alıp çantasına koyarken kapının yanında duran birini gördü. Seansa katılan genç adamdı. Flora'ya doğru bir adım atıp gülümseyerek özür diledi. ''Acaba'' dedi, ''bir yerde bir bardak şarap içebilir miyiz?''
''Olmaz'' dedi Flora utangaç bir ifadeyle.
''Gerçekten harikasın'' dedi adam. Flora ne diyeceğini bilemedi. Oğlan kendisine bakarken yüzünün gittikçe daha fazla kızardığını hissetti.
''Yarın Paris'e gideceğim'' de diye yalan söyledi Flora.
''Birkaç soruluk bile vaktin yok mu?'' Flora adamın iletişim kurmaya çalıştığı gazetelerden birinin muhabiri olduğunu ancak o zaman anladı.
''Çok erken yola çıkacağım.'' dedi.
''Yalnızca yarım saat, olmaz mı?'' En yakın bara doğru yürürlerken adam adının Julian Borg olduğunu, Nera gazetesinde yazdığını söyledi. Flora birkaç dakika sonra beyaz kağıt örtülü bir masada adamın karşısında oturuyordu. Kırmızı şarabı dikkatle tattı. Kekremsi bir şeydi. Bedenine ateş yayıldı. Julian Borg, Sezar salatı ısmarlamıştı. Flora'yı merakla inceliyordu.
''Bu işe nasıl başladın?'' diye sordu.
''Her zaman ruh görür müydün?''
''Küçükken herkesin gördüğünü düşünürdüm. Bana hiç tuhaf gelmiyordu.'' dedi.
Dudaklarından bu kadar rahat yalan döküldüğü için kızardı. ''Ne görüyordun?''
''Evimizde yaşamayan bir sürü insan. yalnız insanlar olduklarını düşünüyordum. Bazen odama benimle oynamak isteyen bir çocuk geliyordu.
Ailene bahsettin mi bundan?
Susmam gerektiğini çok erken öğrendim, dedi Flora, bir yudum şarap daha aldı. İnsanların ruhlara ihtiyacı olduğunu ancak şimdi anlayabildim. Göremeseler de ruhlarla iletişim kurmak istiyorlar. Ruhların da insanlara ihtiyacı var. Benim görevim de bu, aracılık ediyorum. Birbirleriyle buluşmalarını sağlıyorum.
Julian Borg'un şefkatli gözlerine bakarak birkaç saniye dinlendi. Aslında her şey hastanedeki işini kaybettikten sonra başlamıştı. Arkadaşlarıyla gittikçe daha az görüşmüş, bir yıl sonra neredeyse hepsiyle ilişkisi kopmuştu. İşsizlik parası kesildikten sonra Eva ile Hans Gunnar'ın evine tekrar taşınmıştı. İşçi bulma kurumu aracılığıyla manikür pedikür kursuna gitmiş, orada Slovakya'dan gelen Jadranka diye biriyle tanışmıştı. Jadranka bazı dönemlerini psikolojik çöküntü içinde geçiriyor, kendini iyi hissetmeye başladığında tarot günlüğü denilen bir internet sitesi aracılığıyla insanlarla iletişim kuruyor, biraz ekstra para kazanıyordu. Flora Jadranka ile arkadaşlık etmeye başlamıştı. Jadranka bir gün Flora'yı gerçek arayıcılarının seansına götürmüştü. Kendi aralarında bu işin nasıl daha iyi yapılabileceğini konuşmuş, birkaç ay sonra Upplandsgatan'da bir bodrum katı kiralamışlardı. Birkaç seans sonra Jadranka'nın depresyonları artmış, Stockholm'in güneyinde bir kliniğe yatırılmıştı. Flora da seansları kendi başına yapmaya başlamıştı. Kütüphaneden ruhsal sağaltım, önceki hayatlar, melekler, aura ve astral bedenler üzerine kitaplar ödünç almıştı. Fox kardeşler, aynalı odalar ve Uri Geller hakkında bir sürü kitap okumuştu. Ama öğrendiklerinin çoğunu James Randis'in hile ve numaraları açığa çıkarmak için yazdığı kitaptan öğrenmişti. Flora şimdiye kadar ne bir ruh ne de hayalet görmüştü. Ama insanlara duymayı arzu ettikleri şeyleri söylemekte ne kadar yetenekli olduğunu fark etmişti. Ruh sözcüğünü kullanıyorsun, hayalet değil, dedi Julian. Çatalıyla bıçağını tabağına koydu.
İkisi de aynı şey, dedi Flora, ama hayalet sözcüğü biraz ürkütücü ya da negatif.
Julian gülümsedi, gözlerinde sempatik dürüst bir ifade vardı. İtiraf etmeliyim ki ruhlara inanmam çok zor ama...
Ama açık fikirli olmak gerek, dedi Flora. Örneğin Conan Doyle da ruhlara inanırdı. Biliyorsun, Sherlock Holmes'in yazarı.
Polislere yardım ettiğin oldu mu?
Hayır, o...
Flora kızardı, ne diyeceğini bilemedi, saatine baktı.
Özür dilerim, gitmen gerekiyordu, dedi Julian ve masanın üzerinden Flora'nın ellerini tuttu.
İnsanlara yardım etmek istediğini biliyorum. İyi bir şey bu. Julian elini tutunca Flora'nın kalp atışları yükseldi. Ayrılana kadar gözlerine bakmaya cesaret edemedi. 37. Bölüm. Birgitta Gordon kırmızı boyalı evleri gün ışığında büyülü bir görünüme kavuşmuştu. Yuna devasa bir huş ağacının yanında savcı Susan Öst'le konuşuyordu. Ağacın yapraklarından yağmur damlaları kopuyor, parlayarak yere düşüyordu. Polisler indalda kapıları çalmaya devam ediyor, dedi Öst. Bir araba bir trafik lambasına çarpmış, her tarafa cam parçaları saçılmış. Bir şey yok yani.
Kızlarla tekrar konuşmalıyım, dedi Yuna.
Birgitta Gordon buzlu camlarının ardında yaşanan şiddet vardı aklında.
Şu denizden bir şey çıkacağını ummuştum, dedi Susan.
Yuna tecrit odasını düşünüyor, bir takım kötü duygulara kapılıyordu. Şiddetin seyrini kafasında canlandırmaya çalışıyor ama yalnızca mobilyaların arasında dolaşan gölgeler hissediyordu. İnsanlar tozlu bir aynadan yansır gibiydiler. Hareketlerini ayırt ediyor ama yüzlerini çıkartamıyordu. Ciğerlerini havayla doldurdu ve birden Miranda'nın elleri yüzünde uzandığı odayı açıkça görmeye başladı. Duvarlara saçılan kanın gerisindeki şiddeti, ağır darbeleri görebiliyordu. Darbeleri izliyor, üçüncü darbeden sonra açının nasıl değiştiğini fark ediyordu. Lamba sallanmaya başlamış, Miranda'nın bedeni kana bulanmıştı.
Ama üzerinde hiç kan yoktu diye fısıldadı kendi kendine. Ne dedin dedi savcı.
Bir şeye bakmam gerek dedi Yuna. O anda kapı açıldı. Koruyucu giysili bir adam dışarı çıktı. Umeå Üniversitesi'nden adli tıp profesörü Holger Hjalmert'ti. Ağız maskesini çıkardı, yüzü ter içindeydi.
Bir saat sonra kızlarla otelde konuşabilirsin dedi Susan.
Teşekkür ederim diyen Yuna profesöre doğru yürüdü. Profesör bir minibüsün önünde durmuş, koruyucu giysilerini çıkartıyordu. Çıkarttığı giysileri plastik bir torbaya koyup ağzını dikkatle kapattı. Yorgan kayıp dedi Yuna.
Nihayet Yuna Linna ile tanışıyorum deyip gülümsedi profesör. Yeni tek kullanımlık tulum paketini açtı.
Miranda'nın odasına baktın mı?
Evet, orayla işim bitti.
Odada yorgan yoktu. Holger durdu, alnını kırıştırdı. Evet, haklısın. Vicky Miranda'nın yorganını gardıroba ya da kendi odasında yatağının altına saklamış olabilir dedi Yuna.
Ben şimdi onun odasını incelemek için hazırlanıyorum dedi Holger. Yuna Holger daha sözünü bitirmeden binaya yönelmişti bile.
Yuna'nın arkasından bakan profesör onun ne kadar inatçı olduğuna dair anlatılanları hatırladı. Olay yerine dikildiği, önünde bir kitap gibi açılana kadar terk etmediği söyleniyordu. Profesör elindeki plastik torbayı yere bıraktı, koruyucu tulumları aldı, aceleyle Yuna'nın peşine takıldı. Koruyucu kıyafetleri giydiler, ayaklarına galoş geçirdiler, ellerine kauçuk eldivenler takıp Vicky'nin odasının kapısını açtılar.
Yatağın altında bir şey var gibi dedi Yuna.
Her şey sırayla diye mırıldandı Holger ve ağız maskesini taktı. Odanın fotoğrafını çekti. Odada buldukları şeylerin yerlerini 3 boyutlu koordinat sistemiyle işaretlemek için lazerle ölçtü. Yuna kapının eşiğinde bekliyordu. Karşıdaki duvarda güzel bir incil motifinin üstünde Robert Pattinson'un posteri asılıydı. Bir rafta bir kase dolusu H&M elbise alarmı vardı. Yuna bakışlarını Holger'e çevirdi. Yere parça parça folyo seriyor, üzerinden bastırarak plastik rulo geçiriyor, dikkatle kaldırıyor, fotoğraf çekiyor, paketliyordu. Kapıdan yatağa, yataktan pencereye doğru ağır ağır ilerledi. Yere serdiği folyoyu kaldırdığında sarı jelatin tabakasının üzerinde zayıf bir spor ayakkabı izi fark ediliyordu.
''Benim birazdan gitmem gerekiyor.'' dedi Yuna. ''Yani önce yatağın altına bak.'' diyorsun.
Holger Yuna'nın sabırsızlığı karşısında başını iki yana sallasa da yatağın yanına koruyucu plastik serdi. Dizlerinin üzerine çöktü, yatağın altına elini uzattı, bir köşede bohça gibi bir şey vardı.
''İşte yorgan'' dedi.
Ağır yorganı plastiğin üzerine çekti, katlanmıştı, kan içindeydi.
''Sanırım Miranda öldürüldüğünde yorgan omuzlarındaydı'' dedi Yuna.
Holger yorganı plastiğe sardı ve bir torbaya soktu. Yuna saatine baktı, 10 dakika daha bekleyebilirdi. Holger durmadan yeni örnekler alıyordu. Pamuklu bir çubuğu ıslatıp kan lekelerine, yara kabuklarına bastırıyor, bir süre bekledikten sonra küçük plastik torbalara koyuyordu.
''Eğer bir yeri ya da bir kişiyi işaret edecek bir şeyler bulursanız beni hemen arayın.'' dedi Yuna.
''Tamam, ararız.'' Yatağın altındaki çekicin etrafında 120 pamuklu çubuk gezdiren titiz profesör çubukları teker teker plastik torbalara koyup işaretledi. Saç tellerini ve kumaş liflerini bir tepegöz filminin üzerine yapıştırdı. Saç topakları bir kağıda sarıldı, doku ve kabuk parçaları bakteri üretmeleri engellensin diye bir tüpün içine konulup donduruldu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 117.